Ayrım 18, sayfa 243. Elza'ya. Bir gün K tam bankadan çıkmak üzereyken telefon ettiler. Hemen mahkeme kalemine uğraması, sakın gelmezlik etmemesi bildiriliyordu. Sorgulamaların boş yere yapıldığı, bir sonuç vermediği ve vermeyeceği, telefonla veya yazılı olarak yapılacak çağrıları umursamayacağı, gelen habercilerin yüzlerine kapıyı kapayacağı gibi işitilmedik sözlerin hepsi de zapta geçirilmiş ve kendisi için hiç de hayırlı olmamıştı. Ne diye laf dinlemiyormuş sanki? Yoksa zamandır, masraftır demeden o karmaşık davasını bir hale yola koymak için çalışmıyorlar mıymış? Yoksa bu işi keyfi olarak aksatmak mıymış niyeti? Şimdiye kadar kendisini esirgedikleri zorlayıcı önlemlere başvurmalarını mı istiyorlarmış? Her neyse, bugünkü çağrı son bir denemeymiş. Dilediği gibi yapsınmış. Ama şunu da aklından çıkarmasınmış ki, yüksek mahkeme kendisiyle alay edilmesine izin vermezmiş. Oysa K, söz konusu akşam için Elza'ya kendisini görmeye geleceğini bildirmişti. Bir kez bu yüzden mahkemeye gidemezdi. Mahkemeye gitme işini böylece haklı gösterebileceği için memnundu. Böyle bir mazerete asla başvurmayacaktı kuşkusuz. Sonra bu akşam için en ufak bir işi bile olmasa büyük bir olasılıkla yine de mahkemeye gitmezdi. Öyleyken gitmemekte pekala haklı bulunduğu bilinciyle sordu telefonda. Peki gelmezsem? Getirtmesini biliriz cevabını aldı. Peki kendiliğimden gelmedim diye cezalandırılır mıyım diye sordu bunun üzerine ve karşıdan ne cevap geleceğini beklerken gülümsedi. Hayır dedi ses telefonda. Mükemmel dedi K. O zaman bugünkü çareye ne diye uyayım? Ama insan mahkemenin elindeki güçleri pek kışkırtıp kendi üzerine çekmez dedi ses. Ve yavaş yavaş zayıflayarak sönüp gitti. Tersine böyle yapmamak hayli ihtiyatsızlık olur diye düşündü K. Bu güçler nasıl şeylermiş tanımak gerekir diye geçirdi içinden. Sonra duraksamadan Elza'ya gitmek üzere yola koyuldu. Arabanın köşesine kurulup elleri pantolonun ceplerinde, hava artık serinlemeye başlamıştı, caddelerdeki kalabalığı seyretti. Bu davranışıyla mahkemeye gerçekten faaliyete geçmişse az buçuk güçlük çıkarmadığını düşünerek memnunluk duydu. Mahkemeye gidip gitmeyeceğini açıkça bildirmemişti. Bu durumda kendisini bekliyor olacaktı yargıç. Hatta belki bütün bir kalabalık bekliyordu. Ama K mahkemeye gitmeyecek, galeriyi dolduran seyircileri hayli düş kırıklığına uğratacaktı. Mahkemeyi falan umursamaksızın canın istediği yere doğru yola koyulmuştu. Bir an arabacıya dalgınlıkla mahkemenin adresini vermiş olmayayım diye bir kuşku uyandı içinde. Yüksek sesle adama Elza'nın adresini bildirdi. Arabacı anladım der gibi başını salladı. Zaten daha önce de kendisine başka bir adres söylememişti. Bunun üzerine K yavaş yavaş mahkemeyi unuttu. Yine eski günlerdeki gibi kafasına bankayla ilgili düşünceler uçuşmaya başladı. Müdür yardımcısı ile savaş. Bir sabah K, her zamankinden daha zinde ve dirençli hissetti kendini. Mahkemeyi pek düşündüğü yoktu. Ama aklına geldikçe öyle sanıyordu ki, bu başı sonu görülmeyecek kadar büyük örgütün bir yerde tutulacak bir yanı vardı. Kuşkusuz, gizli ve ancak karanlıkta körlemesine bir arayış sonu ele geçirebilecek bu nokta, bir kez bulunmaya görsün. Örgüt kolaylıkla çekilip ortaya çıkarılabilir, kökü kazınıp canı cehenneme yollanabilirdi. Kendisini böylesine zinde ve dirençli hissedişi, bir süredir çözüm bekleyen ticari bir iş üzerinde konuşmak için müdür yardımcısını odasında buyur etmek isteğini bile uyandırdı K'da. Böyle zamanlarda müdür yardımcısı, sanki K ile ilişkisi son aylar hiç değişmemiş gibi yapıyor, K ile aralıksız bir yarışa sürdürdüğü eski günlerdeki gibi sakin geliyor, K'nın anlattıklarını serin kanla dinliyor, bazı teklifsiz hatta dostça sözler söyleyerek soruna karşı ilgisini belirtiyor. Ama hiçbir şeyin dikkatini iş konusundan başka bir yana çekemeyeceğini, bütün varlığıyla söz konusu üzerinde durduğunu göstererek K'yı şaşırtıyordu. Şu var ki bunu kasten yapıyor demek için bir neden yoktu. K'ya gelince, düşünceleri bu örnek ödev duygusu karşısında hemen dört bir yanda gezinmeye koyuluyor ve bu düşünceler üzerinde görüştükleri işi adeta hiç karşı durmaksızın müdür yardımcısına bırakmaya zorluyordu kendisini. Bir defasında durum o dereceye varmıştı ki K, müdür yardımcısının ansızın kalkıp sessiz sedasız odasına yollandığını fark etmiş, ancak neden böyle davrandığını anlayamamıştı. Görüşme normal akışını izleyip sona ermişti belki. Ama belki de K bilmeden müdür yardımcısını incitmiş veya saçma sapan şeyler konuşmuş ya da müdür yardımcısı K'nın kendisini dinlemediğini, aklının başka yerlerde olduğunu kesinlikle anlayarak görüşmeyi yarıda kesmişti. Ama belki de K konuşurlarken gülünç bir karara varmış veya müdür yardımcısı kurnazlıkla K'nın böyle bir karara varmasını sağlamış da, şimdi bu kararın uygulanmasına çalışarak K'yı güç duruma düşürmek üzere seyirtip gitmişti. Hani çözümlenmeye çalışılan işin bir daha söz edilmemiş. K bunu anımsatmak istememiş müdür yardımcısına. O da susup bir şey açmamıştı. Hem ileriki günler olayın doğurduğu bir sonuçla da karşılaşmamıştı. Ama kuşkusuz ilgili olayla K'nın gözü korkmuş değildi. Uygun bir fırsat çıktı da birazcık kendini formda hissetti mi? Ya kendisi kalkıp müdür yardımcısının odasında soluğu alıyor ya da onu kendi odasına çağırıyordu. Bundan böyle müdür yardımcısından saklanıp gizleneceği zaman değildi. Çarçabuk bir başarı kazanacağına, bu başarının onu tüm kaygı ve tasalarından kurtarıp müdür yardımcısıyla arasındaki eski ilişkileri kendiliğinden dirilteceğini artık umuyordu. Yılmaması gerekliydi, görüyordu bunu. Ortadaki koşullar kendisini gerilemeye zorlayabilirdi. Ama bir kez de geriledi mi, belki bir daha asla ilerleyememe tehlikesi vardı. Müdür yardımcısında hesabının görüldüğü inancı uyandırılmalıydı. Onun böyle bir inançla makamında oturmasına izin verilmemeli, rahatının kaçmasına çalışılmalıydı. Elden geldiğince sık olarak müdür yardımcısına, kanın henüz yaşadığı, her ne kadar bugün için güçsüz durumsaysa da, gün gelip yaşayan bütün canlı varlıklar gibi yeni güçlerle ansızın ortaya çıkabileceği gösterilmeliydi. Hani kimi zaman K, yalnız onurunu korumak üzere böyle bir yola başvurduğunu içinden geçiriyordu. Çünkü bu güçsüz durumda, ikide bir müdür yardımcısının karşısına dikilip, ondaki güçlük duygusunu pekiştirmesi, ona gözlemlerde bulunma ve önlemlerini tamamen değişen durumlara göre saptama fırsatını vermesi, kendisine doğrusu hiçbir yarar sağlayamazdı. Ama K da davranışını değiştirmezdi asla. Bir takım kendini aldatışlar içinde yaşıyor, bazı zamanlar gidip müdür yardımcısıyla boyuşu ölçebileceğine kesinlikle inanıyordu. En kötü deneyimlerden ders almıyor, bütün deneyişler tam bir tek düzelik içinde sürekli aleyhinde sonuçlanırken, defalarca deneyip başaramadığının bir dahaki deneyişinde üstesinden geleceğine inanıyordu. Müdür yardımcısıyla her görüşmeden bitkin, ter içinde ve kafası bomboş çıktığında, kendisini onun yanına çekip götüren neden umut mudur, umutsuzluk mu bir türlü kestiremiyor. Ama bir dahaki kez kendisini yeniden müdür yardımcısının yanına koşturan neden apacık umut oluyordu. Bu sabah da yine öyle oldu. Müdür yardımcısı çok geçmeden içeri girip kapının yanına dikildi. Yeni bir alışkanlığa uyarak gözlüğünü temizledi. İlkin K'ya baktı. Sonra K'nın üzerinde dikkati çekecek kadar uzun bir süre durduğu izlenimi uyandırmamak için odayı baştan aşağı gözden geçirdi. Sanki bu fırsatla gözlerinin görme gücünü dener gibiydi. Müdür yardımcısının bakışlarına göz gerdi K. Hatta biraz gülümseyip onu oturmaya buyur etti. Kendisi de hemen sandalyesine çöktü. Sandalyesini elden geldiği kadar müdür yardımcısının sandalyesine yaklaştırdı. Hemen masadan gereken kağıtları alıp hazırladığı raporu okumaya koyuldu. Müdür yardımcısı K'yı pek dinlemez gibiydi ilkin. Tahtadan alçacık bir oyma parmaklık K'nın masasını kuşatıyordu. Bütün masa üstün bir işçilik eseriydi. Parmaklık da sımsıkı oturmuştu masanın çerçevesine. Ama müdür yardımcısı o anda gevşek bir yer görmüş gibi yapıp işaret parmağıyla parmaklığın üzerine vurdu. Gevşekliği gidermeye çalıştı. Bunun üzerine K sözlerine ara vermek istedi ama müdür yardımcısı söylenenleri can kulağıyla dinlediğini, söylediklerinin hepsini anladığını ileri sürerek buna karşı çıktı. K müdür yardımcısının ağzından henüz söz konusuyla ilişkin bir şey öğrenememişti. Üstelik onun parmaklık üzerinde kendisine yeni uğraşlar aradığını gördü. Çakısını çıkarmış, kaldıraç yerine de K'nın cetvelini kullanarak parmaklığı yukarı doğru oynatmaya çalışıyor, belki böylelikle onu sonradan yerine daha düzgün oturtabileceğini düşünüyordu. K'nın müdür yardımcısına söyledikleri arasında yepyeni bir öneri de vardı ve K önerinin müdür yardımcısını hayli etkileyeceğini ummaktaydı. Şimdi sıra tam bu öneriye gelmişken konuşmasına ara vermek gibi bir şey asla düşünülemezdi. Görevini işte öylesine kendisini kaptırmıştı. Daha doğrusu gittikçe seyrek hissettiği bir duyguya uyanmıştı içinde. Bankada hala işe yarıyor, kafasındaki düşünceler de böyle olduğunu kanıtlıyordu. Hatta belki kendini böyle savunması yalnız bankada değil, dava işinde de en iyi oldu. Şimdiye kadar denediği, denemeyi tasarladığı bütün öteki yollardan çok daha iyiydi belki. K acele konuşuyor, müdür yardımcısını parmaklıkla uğraşmaktan alıkoyacak vakti bir türlü bulamıyordu. Ancak raporu okurken boşluktaki elini 2-3 kez müdür yardımcısını yatıştırır gibi parmaklık üzerinde gezdirmiş, parmaklığın sakat bir yana bulunmadığını, bulunsa da o anda kendisini dinlemenin söz konusu sakatlığın onarılmasından daha önemli ve daha yerinde bir davranış sayılacağını, adeta kendisi de işin bilincine varmaksızın müdür yardımcısına göstermek istemişti. Yalnızca zihnen çalışan enerjik kimselerde çokluk gözlendiği gibi, bu elle çalışma müdür yardımcısını gayrete getirmişti. Parmaklığın bir parçasını gerçekten yerinden çıkarmış, sıra ayakları tekrar uygun deliklere geçirmeye gelmişti. Bu ise hepsinden güçtü. Müdür yardımcısı ister istemez doğrulup kalkarak Parmaklığa iki eliyle bastırmaya, onun masanın çevresindeki yerine oturtmaya çalıştı. Ama ne kadar zorladıysa başaramadı bir türlü. K raporunu okurken arada bir hayli doğaçlamadan konuşuyordu. Müdür yardımcısının ayağa kalktığını ancak belli belirsiz fark etmişti. Hani müdür yardımcısının parmaklarının onarılması gibi ikinci bir işle uğraştığını pek gözden kaçırmıyorsa da onun bu kalkışının yine de raporla ilgili bulunduğunu sandı. Dolayısıyla kendisi de kalktı ayağa. Parmağını bir sayının altına bastırıp müdür yardımcısına yazılı bir kağıt uzattı. Ancak müdür yardımcısı elleriyle bu işi başaramayacağını görerek ansızın vücudunun tüm ağırlığıyla parmaklık üzerine oturuvermişti. Tabi o zaman üstesinden geldi işin. Parmakların ayakçıkları gıcırdayarak hemen deliklere girdi. Yalnızca içlerinden biri o aceleri de eğilip bükülerek narin çıta belli bir yerinden ikiye ayrıldı. Öfkeyle "Tahta tahta değil ki" diye söylendi müdür yardımcısı. Elini masadan çekti ve ev. K önce belli bir amaç gütmeden davasına ilişkin ilk haberi yollayan makamın nerede bulunduğunu çeşitli fırsatlarla öğrenmeye çalışmış ve güçlük çekmeden öğrenmişti. Gerek Titorelli gerek Wolfhard daha ilk soruşta bu makamı içinde barındıran binanın numarasını eksiksiz söylemişlerdi. Sonradan Titorelli düşüncesi alınmak üzere kendisine açıklanmayan gizli planlar için hep hazırda bekleyen gülümsemesiyle bu bilgiyi tamamlamış, özellikle söz konusu makamın en ufak bir önem taşımadığını ile sürmüştü. Ancak yukarıdan buyurulan şeyi yaparmış bu makam. Yüce Savcılık makamının yalnızca en alt kademede bir parçasıymış. Yüce Savcılık makamı da tabii kapalıymış sanıklara. Dolayısıyla savcılıktan bir istekte bulunuluyorsa, kuşkusuz istekten çok bir şey yokmuş ama bunları her vakit ileri sürmek akıllılık sayılmazmış. O zaman elbet adı geçen alt makama başvurmak gerekirmiş. Ama böyle de yapılınca ne insanın kendisi asıl savcılık makamına varabilir ne de dilinin bu makama iletilmesini sağlayabilirmiş. K ressamın huyunu bildiğinden itirazda bulunmadı. Başka bir şey sorup öğrenmek istemedi. Yalnızca Titorelli'yi doğrular gibi başına salladı, söylenilerini dinlemekle yetindi. Öyle sanıyordu ki hani son zamanlar sık sık içinde uyanan bir sanıydı bu. Titorelli insanı üzmekte hiç de avukattan geri kalmıyordu. Aradaki bütün ayrım kanlı avukat gibi Titorelli'nin avucunda olmayışıydı. Dilediği an başından atabilirdi Titorelli'yi. Sonra Titorelli eskisi kadar değilse de alabildiğine konuşkan, boş boğaz bir adamdı. Bir yandan K da istese pekala üzebilirdi Titorelli'yi. Doğrusu bunu yapmıyor da değildi. İkide bir söz konusu binadan öyle bir edayla söz açıyordu ki Titorelli'den bir şey saklar gibiydi. Sanki savcılık makamıyla arasında bir takım ilişkiler kurmuş, bu ilişkiler henüz gelişip serpilerek korkusuzca açıklanabilecek kıvama gelmemişti. Ama Titorelli daha çok bilgi almak için üzerine düşünce K birden lafı değiştiriyor ve uzun süre artık aynı konuya değinmiyordu. Bu tür ufak başarılardan sevinç duyuyor, böyle anlar mahkeme çevresinde yaşayan Titorelli gibilerini eskisinden çok daha iyi anlayabildiğini, onlarla eğlenebilecek duruma geldiğini, neredeyse kendisinin de onların arasına karıştığını ama hiç değilse zaman zaman mahkemenin ilk basamağında eleşmenin bu insanlara sağladığı üstünlüğü elde ettiğini ve böylece durumu daha iyi kavradığını sanıyordu. Hani burada aşağıdaki konumunu nihayet yitirse bile ne çıkardı? Böyle bir şey olsa bile yine orada bir kurtuluş umudu vardı. Sadece bu insanların arasına girsin yeterdi. Güçsüzlüklerinden ya da başka nedenlerden davasında kendisine yardım elini uzatamamışlarsa da kendisini pekala aralarına alabilir, saklayabilirdi bu insanlar. Öyle her şeyi yeterince düşünüp taşınarak gizlice yaptı mı, kendisinden böyle bir yardımı asla esirgemezlerdi. En başta Titorelli seve seve yardımına koşardı. Çünkü artık Titorelli'nin yakın bir ahbabı bir veli nimeti durumundaydı. Hani bu ve benzeri umutlarla her gün kendini avutuyor değildi K. Genellikle iyi ve kötü durumları henüz ayırt edebiliyor, güçlükleri görmeden geçmekten ya da görmezliğe gelmekten sakınıyordu. Ama bazen de, ki çokluk akşamları iş bitimi iyice bitkin düştüğü anlarda görülüyordu bu, günün en ufak, üstelik çeşitli yorumlara yatkın olaylarından bir avuntu payı çıkarıyordu kendine. Böyle zamanlarda hep odasındaki kanepeye uzanıyor, kanepede bir saat yatıp dinlenmeksizin akşamları bankadaki odasından ayrılamıyordu artık, düşünce ve gözlemlerin birinden ötekisine geçiyordu. Yalnızca mahkemeyle ilişkili kişiler üzerinde titizlikle durmuyor, böyle bir yarı uykulu durumda tüm insanlar birbirine karışıyor, mahkemenin işin ne kadar yoğun olduğunu unutuyordu. Sanki kendisi tek sanıktı da bütün ötekiler memur, hukukçu falandı ve karma karışık gidip geliyorlardı mahkeme koridorlarında. En aptalları çenelerini göğüslerine eğmiş, dudaklarını sivriltmiş, Sorumlu kişileri özgü düşünceli bir edayla gözlerini bir noktaya dikmiş bakıyorlardı. Derken birlik bütünlük içinde bir topluluk olarak Bayan Grubach'ın kiracıları sahnede görünüyor. Suçlayıcı bir koro halinde baş başa vermiş, ağızları açık dikiliyorlardı. Aralarında Kaan'ın tanımadığı bir sürü kimse de vardı. Çünkü hanedir pansiyonla hiç ilgilendiği yoktu. İşte bu tanımadığı bir sürü kimse, dolayısıyla bu tanımadığı grup üzerinde durmayı pek istemiyordu. Ama içerisinde Fräulein Büsten'i aradığı zaman bunu yapmak zorunda kalıyor. Şöyle bir gözden geçiriyor gruptakileri. Derken karşıda kendisine büsbütün yapancı iki gözün ışıldadığını görüyor. Gözler kendisini oyalıyor. Dolayısıyla Fräulein Büsten'i bir türlü ele geçiremiyordu. Ama sonra yanılmamak için yeniden aramaya koyuluyor. Bir de bakıyordu ki Fräulein Büsten'i tam grubun ortasında kollarını sağ ve solundaki iki erkeğin beline dolamış duruyordu. Ne var ki bunun kar üzerindeki etkisi son derece küçük oluyor. Bu da gördüğü manzaranın bir yenilik taşımamasından kaynaklanıyordu. Bu bir vakit Fräulein Büsten'in odasında gördüğü bir plaj resminin silinip gitmeyen anısıydı yalnız. Ama yine de karşılaştığı manzara üzerine grubu bırakıp başka tarafa yöneliyordu. Hani sonradan yine dönüyordu gruba. Ama şimdi uzun adımlarla mahkeme binasını bir baştan bir başa aşınamaya başlıyordu. Binadaki tüm odaları avucunun içi gibi biliyordu hep. Daha önce asla görmüş olamayacağı kıyı ve köşedeki koridorlar sanki burası öteden beri kendi evimmiş gibi ona hiç yabancı gelmiyordu. Çeşitli ayrıntılar acı veren bir açık seçiklikle habire zihnine üşüyordu. Örneğin bir bekleme salonunda üzerinde boğa güreşçilerini andıran bir giysi dış ülkelerden gelmiş bir yabancının bir aşağı bir yukarı dolaştığı görülüyordu. Cepkinin bel kısmı sanki bıçakla oyulmuş gibiydi. Üzerine kaskat oturan bir ceket boydan boya kaba iplikten sarımsı dantellerle süslenmişti. İşte bu adam Kaan'ın hayretle aralıksız kendisine bakmasına ses çıkarmıyor, bir an olsun gidip gelmesine ara vermiyordu. Kaan iki büklüm adamın çevresinde dolanıyor, gözlerini açabildiği kadar açıp adama bakıyordu. Dantellerin çeşitli desenlerini, tüm kusurlu püsküllerini, sonra cepkinin tüm kıvraklığını biliyor, yine de giysiyi seyre doyamıyordu. Ama hayır, çoktan doymuş bulunuyordu bu seyre. Daha doğrusu hiç seyretmek istemiyor, ancak seyretmekten de kendini alamıyordu. Şu yabancı ülkelerde ne gülünç şeyler var diye düşünüp gözlerini daha da açıyordu. Ancak yüzü koyun dönüp yüzünü deri kanepeye bastırınca yanından uzaklaşabiliyordu adamın. Anneye gidiş. Öğle yemeğinde birden aklına geldi Kaan'ın. Annesine gidip dolaşması gerekiyordu. İlkbahar neredeyse sona ermiş, annesini görmeyeli 3 yıl olmuştu. 3 yıl önce annesi rica etmiş, doğum gününde kendisine gelmesini söylemişti. Kaan da kim engelleri aldırmayarak bu ricayı yerine getirmiş, hatta annesini her doğum günü yanında geçireceği konusunda söz vermişti. Ama bu sözü ikidir tutmamıştı. Ama bu yıl doğum gününe daha 15 gün varken beklemeyip hemen yola çıkmak istiyordu. Hani illa şimdi yola koyulması için ortada olağanüstü bir neden yoktu, biliyordu bunu. Hatta annesine gönderdiği parayı idare eden yeğenin 2 ayda bir düzenli yolladığı haberler her zamankinden daha da ferahlatıcıydı. Gerçi annesinin gözleri artık iyi seçemez olmuştu. Ama zaten daha önce hekimler söylemişti. Kaan'ın yıllardır beklediği şeydi bu. Ama başka bakımdan annesinin sağlık durumu eskisinden iyileşmiş, yaşlılığa bağlı çeşitli ağrı ve sızılar büyüyecekken gerilemiş, hiç değilse annesi bunlardan daha az yakınmaya başlamıştı. Yeğenine göre annesi birkaç yıldan beri, son ziyaretine buna ilişkin az buçuk belirtileri tiksintiyle fark etmişti ölçüsüz dindarlaşmıştı da belki ondandı. Yeni bir mektubunda eskiden güçlükle kımıldanabilen yaşlı kadının, şimdi pazarları kendisini kiliseye götürürken nasıl kolunda tıpış tıpış yürüyebildiğini açık seçik anlatmıştı. Yeğenine de inanabilirdi çünkü genellikle telaşlı biriydi. Ve kötü haberler oldu mu bunları binirin üzerine bin katarak kendisine duyururdu. Ama her neyse, Kaan şimdi yola çıkmayı kafasına koymuştu. Şu son zamanda canını sıkan pek çok şey vardı. Üstelik bir de duygusallığa kaptırmıştı kendini. Gönlünün dilediği her şeyi yapmak için adeta boş bir çaba harcıyordu. Şimdiki durumda bu kötü huyu hiç değilse iyi bir amaca hizmet edecekti. Düşüncelerini biraz toparlamak üzere pencereye yöneldi. Sonra hemen sofrayı kaldırmalarını söyledi. Yolculuğa çıkacağı hanığa haber vermesi ve valizini alıp gelmesi için odacıyı Bayan Grubach'a yolladı. Bayan Grubach artık neyi gerekli görürse valizin içerisine yerleştirsin diye tembihledi odacıya. Ardından Bay Küne'ye kendisi yokken yapılacak işlere ilişkin gerekli direktifleri verdi. Ama bu kez Bay Küne'nin ne yapılacağını pekala biliyormuş, verilen direktiflere sadece formalite gözüyle bakıyormuş gibi her zamanki saygısızlığını gösterip yüzünü yana çevirerek kendisini dinlemesine pek kızmadı. Sonunda müdüre çıkıp annesini ziyaret etmesi gerektiğini ile sürerek 2 günlük izin istedi. Tabii müdür, yoksa anneniz hasta mı diye sordu. K hayır diye cevapladı yalnızca. Ellerini arkasında kavuşturmuş, odanın ortasına dikiliyordu. Kaşlarını çatmış, düşüncelere dalmıştı. Acaba yolculuk için hazırlanmakta acele mi etmişti? Gitmese daha iyi değil miydi? Annesinin yanında ne yapacaktı? Birden duygulanıvermiş de, yoksa ondan mıydı gitmek isteyişi? Acaba gitmekle burada bazı önemli işleri savsaklamış olmayacak mıydı? Dava görünürde haftalarca uyumuş, kendisine belirli bir haber pek sızmamıştı. Bu durumda her gün her saat davaya bir müdahale fırsatı çıkabilirdi. Bu fırsatı kaçıracak mıydı? Hem gidişiyle korkutmayacak mıydı yaşlı kadını? Kuşkusuz böyle bir niyeti yoktu. Ama kendisi ne kadar istemese kadıncağızı korkutması işten değildi. Çünkü bu sıra bir sürü şey istemediği halde olup bitmekteydi. Üstelik annesi hiç de onu çağırmamıştı. Eskiden yeğeninden aldığı mektuplarda ısrarla gelmesini isteyip dururdu hep. Şimdi ise çoktan böyle bir şey yaptığı yoktu. Bu durumda annesini görmeye gittiği söylenemezdi elbet. Ama bu gidişi kendi hesabına bir umuttan ötürü ise düpedüz budalanan biriydi. Ve gittiği yerde kendisini koyu bir çaresizliğe kaptırıp budalalığının cezasını çekecekti. Ne var ki sanki bütün bu kuşkular kendi kuşkuları değilmiş, sanki yabancı kimseler bunları onun kafasına sokmaya tasarlıyormuş gibi silkindi birden ve gitme kararında direndi. Müdür bu arada işte öylesine ama belki daha çok K'ya özel saygısından başını bir gazetenin üzerine eğmişti. Derken o da kaldırdı gözlerini, doğrulup elini K'ya uzattı. Başka bir şey sormadan hayırlı yolculuklar diledi. K daha sonra aşağı yukarı gezinip odacıyı beklemeye koyuldu. Birçok kez içeri girip çıkarak K'nın yolculuk nedenini öğrenmek isteyen müdür yardımcısına neredeyse ağzını açıp bir şey söylemedi. Sonunda valizi gelince hiç durmayıp daha önceden çağırttığı bir arabaya binmek üzere seyirtti. Basamakları tam iniyorken son dakikada merdivenin üst başında banka memurlarından Bay Kulih göründü. Elinde yazılmaya başlanmış bir mektup tutuyor, anlaşılan K'dan mektupla ilgili bir direktif bekliyordu. K her ne kadar eliyle işaret ederek onu başından salmak istediyse de aptalın biri olan sarışın ve koca kafalı Kulih işareti yanlış yorumladı. Elindeki kağıdı sallayıp merdivenin basamaklarını tehlikeli sıçrayışlarla inerek K'nın arkasından seyirtti. K öyle içerlemişti ki dış merdivende arkasından geçen Kulih'in elinden mektubu alıp parça parça etti. Daha sonra arabaya binip başını çevirince hatasını belki hala anlamayan Kulih'in olduğu yerde dikilmiş arkasından baktığını gördü. Kulih'in yanında duran kapıcı ise şapkasını çıkarmış, K'yı yerlere kadar eğilerek selamlamıştı. Demek K, gerçekten bankanın en yüksek memurlarından biriydi henüz. Kendisi yatsımak istese de kapıcının davranışı bunu gösteriyordu. Hatta annesi, kendisi ne kadar öyle değil dediyse de bankanın müdürü diye bakıyordu ona. Yıllar öncesi bir kez bu kan içine yerleşmişti. Bankadaki saygınlığı istediği kadar zedelensin, annesinin gözüne hiç küçülmeyecekti. Demek hala mahkemeyle ilişkisi bulunan bir memurun bile elinden bir mektup alıp hiçbir nedeni ileri sürmeden didik didik edebiliyor, yine de saygınlığından bir şey yitirmiyordu. Tam yola çıkacağı sıra gözleriyle görüp bundan emin olması iyi yorumlanacak bir işareti doğrusu. Hani Kulih'in solgun ve tombul yanaklarını 2 tokat patlatsa dünyalar kanlı olacaktı. Ama işte bunu yapamamıştı.